Ayrım 46, sayfa 567. Vartan kahvaltıdan hemen sonra Aram'ı Marmara sahilindeki Yedikule Ermeni Merkez Hastanesi'ne götürmek için bir araba kiraladı. Uzun yolculuk gördüğü her şeyi şaşıran oğlanın hoşuna gitti. Irkların çeşitliliği, eski ve yeninin karışımı, arabalar ve özellikle Avrupa modasına göre giyinmiş, bacaklarını ve baldırlarını yarısına kadar gösteren kadınlar, hastalar ve yaralılar koridorları o kadar doldurmuşlardı ki ancak 2 saat beklemeden sonra bir cerrah Aram'ın sol elindeki yaraları temizledi ve tedavi etti. Çıkışa yöneldiklerinde Vartan, üniversiteden arkadaşı olan doktor Çant Takboryan'a rastladı. "Personele ihtiyacımız var," dedi ona Çant. "Örneğin iyi bir eczacıya ihtiyacın var mı?" Vartan teklife şaşırmıştı. Muğlak bir cevap verdi. "Duruma bağlı." İşten kafasını kaşıyacak vakti olmayan Çant uzun uzun konuşamazdı. Ertesi gün için bir akşam yemeğine sözleştiler. Yeniden arabaya binmeden önce Vartan genç arkadaşına, "Temiz sargı ve yeni ceketini saygıdeğer biri gibi görünüyorsun," dedi. Aram bir tavus kuşu gibi kabardı. "Gördün mü? The Queen Arpin saçlarımı kesti. O bana çok iyi davranıyor. Bay Mesrop'ta." "Peki kuzen Lucy'yi nasıl buluyorsun?" diye sordu Vartan ona takılmak için. Oğlan kızardı ve şaşırdı. Nihayet dil dolaştı. "Eh, o tam bir bayan." Vartan ve Aram öğleden sonra erkenden küçük bir buharlı gemiyle Boğaz kıyısında bir yer olan bebeğe gittiler. Bebeğin küçük pazar yerinde indiler ve yaya devam ettiler. Vartan'ın sabırsızlığıyla ne zaman Amerikan Koleji'ne ulaştıklarını fark etmediler. Bu yolu konferansları izlemek için Diran'la birlikte çok sık kat etmişlerdi. Ateşli konuşmalar, tartışmalar yeniden aklına geldi. O zamanlar onlar dünyayı değiştirebileceklerinden emin olan iki idealisttiler. Şimdi 41 yaşında olan Vartan, önceleri onları olayların içine iten gücün bir kumar merakı olduğunu tespit etti. Muhtemelen bu onun tüm halkının kaderiydi. Acı çekmek, tepki göstermek, hayatta kalmak. Diran henüz bunun farkına varmamış gibi görünüyordu. "Burası güzel," dedi Aram. Vartan'ın dikkatini çekmek için, çünkü o hayal alemine dalmıştı. Bu yeni çevrede kendini rahatsız hisseden oğlanın güvenli bir ses duymaya ihtiyacı vardı. Gün açık, görüş mükemmeldi. Vartan Boğaz'ın Anadolu kıyısındaki eski hisarın arkasındaki tepeyi gösterdi. "Bu istikamette Afyon ve Ürgüp var." Oğlan yutkundu. "Uzakta." Vartan hafifçe onun omuzuna vurdu. "Sen mutluluğu burada bulacaksın. Göreceksin bak. Mesrop amca tek sağlam elim olmasına rağmen matbaasında çırak olarak çalışabileceğimi söyledi bana." "Hoşuna gider miydi bu?" "Bilmiyorum. Fakat herhangi bir şekilde hayatımı kazanmalıyım." Amerikan Koleji'nin ana kapısından girdiler ve yayalara ayrılmış taş merdivenlere tırmanmak için dolambaçlı yolu arkalarında bıraktılar. Bu dik çıkıştan sonra iri sarmaşıklar altında kaybolan futbol sahasının yanındaki binalara ulaştılar. "Robert Kolej," diye bağırdı Vartan. Nefessiz kalmıştı. "Ben burada öğrenim gördüm Aram. Şehirde okumaya hevesin var mı?" "Ben köyümün okulunda okuma yazma öğrendim. Bu bana yeter. Okuyup yazmak artık yeterli değil. Sen akıllısın. Öğrenim görüp bir meslek edinebilirsin. Önemli bir şahsiyet olabilirsin ve senin sözünle söylersek doğru bayanla evlenebilirsin." Oğlan gururla başını kaldırdı. "Ben artık bir adamım. Yıllarca bu sınıflarda kalmaya niyetim yok." Vartan onu daha fazla zorlamadı. Ama bu konuyu daha sonra bir kere daha konuşmak niyetindeydi. Washburn salonunun koyu tahtalarla kaplanmış ön odasında beklerken, Aram ilkiyle spor salonunun önündeki alanda birkaç genç adamın futbol oynayışlarını izledi. Bir sekreter kendini hakkı olarak tanıtan Vartan'ı Dekan McGill'in bürosuna götürdü. Vartan'ın sık sık uğradığı oda son 20 yıl içinde pratik olarak değişmemişti. Meşe ağacından camlı aynı kitap dolabı, aynı eski deri koltuk, aynı küf kokusu. Perdeler değiştirilmiş olsa bile yeniden sis yeşiline dönüşmüşlerdi. 50 yaşlarında gümüş grisi saçları ve ablak suratlı bir adam olan Dekan McGill, Vartan'ı ciddi tavrını değiştirmeden karşıladı. Fikrine göre 3 parçalı antrasit rengi elbisesiyle bu adam gizli polisin bir üyesi veya yüksek dereceli bir memur olabilirdi. Şüpheli Dekan Vartan'ı Türkçe selamladı. O ise İngilizce cevap verdi. "Ben kolejinizde öğrenciydim. Doktor Blake zamanında. 1896 Hakkı Çelebi. Sadece benim takma adım. Ben bir Ermeniyim." Meraklanan dekan dostça konuştu. "Eski bir öğrenciyle tanışmama sevindim. Sizin için ne yapabilirim Bay?" "Balyan, Vartan Balyan. Hafif bir alın kırıştırması Vartan'a isminin dekana tanıdık gelmediğini söylüyordu. Tanımış olsaydı iyi olacaktı. Devam etti. Siz Orta Doğu Yardım Komitesi'ni yönetiyorsunuz. Amerikalıların Ermenilere, özellikle yetim çocuklara verdikleri her destek için size minnettarız. İmkanlarımız sınırlı ama ihtiyaç sonsuz diye içini çekti dekan. Savaşın sona ermesiyle birlikte sorunun düzeleceğini umut ediyoruz. Evet, umut tazeleyebiliriz. Vartan bir el hareketiyle masanın üzerinde yığılı duran yazılı evrakı gösterdi ve ekledi. Zamanınız değerli. Bu yüzden hemen Sade'de gelmek istiyorum. Benim isteğim özel. Karım ve 9 yaşındaki oğlum Antep valisi Rıza tarafından alıkonuluyorlar. Alıkonulmak diye dekan tekrar etti. Alnı yeniden kırışmıştı. Belki o onları tehcirden kurtarmak için yanına aldı. Bu durumda sizden bir mektup alınca onları hemen İstanbul'a gönderecektir. Tutuklu olduklarından emin misiniz? Evet. Makgil koltuğunda rahatlamak için geriye aslandı, tavana baktı ve çenesini kaşıdı. Vartan bu ziyaretin bir şey getirmeyeceğini fark etti. Dekan ne üzücü bir hikaye diyerek yakındı. Benzeri binlerce durum var. Çok zaman ister ve eğer tamamen imha edilmemişlerse savaşın birbirinden kopardığı tüm aileleri tekrar bir araya getirmek çok zor bir görev olacak. Aileniz en azından hayatta. Bunun için Tanrı'ya şükretmelisiniz. Sabırsızlığını zor gizleyen Vartan, bunu zaten yaptım dedi. Onları yeniden görmek istiyorsam çok şey mi istemiş oluyorum? Elbette değil. Fakat sizinle açık konuşmak istiyorum Bay Balyan. Komitemiz çok şey yapamıyor. Ülkenin iş durumu karışık ve sağlam değil. İktidarda kimin olduğu, karar yetkisinin kimde olduğu tam açık değil. Vartan sesini sertleştirerek sordu. Bu komitenizin hiçbir şey yapamayacağı anlamına mı geliyor? Tam değil. Misyonerlerimizden biri Vali Rıza Bey'i görmeye gidebilir. Fakat bundan çok şey beklemeyin. Eğer vali karınızı ve oğlunuzu gerçekten alıkoyuyorsa gönderdiğimiz kişiyi ilk elden kapının önüne koyacaktır. Eğer bir şeyleri yoluna koyabilirseniz size sonsuz minnettar olacağım. Dekan Makkil ismini ve birkaç ayrıntıyı ve Mesrop Mesropya'nın matbaa adresini not etti. Ben sizi haberdar edeceğim. Ama sabrınızı koruyunuz. Haber bağlantıları yavaş çalışıyor. Dekan bürosunun kapısına kadar Vartan'a eşlik etme zahmetinde bulundu ve onun elini sıkarken konuştu. Sizin yerinizde olsam İngilizlere giderdim. Antep bölgesini onlar işgal ettiler. Elçilik sekreteri David Putnam'la konuşmaya çalışın. Tavsiyeniz için teşekkür ederim Bay Dekan. Ailesinin kurtulmasının öyle çocuk oyuncağı bir iş olmadığını sezmiş olduğu için bir parça hayal kırıklığına uğramış olan Vartan, önemsiz birkaç laflamadan sonra Makgil'le vedalaştı. Aram'ı kolej kurucularını gösteren tabloların önünde buldu. Bu adamlar kim? Bunlar solda Bay Robert ve sağda Bay Hamlin. Senin gibi genç insanları eğitmek ve önemli şahsiyet olabilmelerini sağlamak için bu okulu kurdular. Aram yüzünü buruşturdu. Ben kuzenin Diran gibi bir devrimci olacağım. O bu pireyi kulağına soktu mu? Hayır. Vartan kuzenini haşlamaya karar verdi. Bir Müslüman mezarlığı ve Rumeli Hisarı'ndan da yüksek olan tepeye geçince Hamlin salonu önündeki kulenin çanı dersin sona erdiğini haber verdi. Ertesi sabah Vartan Galatasaray kavşağından uzak olmayan İngiliz elçiliğindeydi. Kısa süre önce Osmanlı başkentine gelmiş olan İngilizler henüz tam yerleşmemişlerdi. Bahçede silahlı askerlerin koruduğu kamyonlar duruyordu. Birçoğu Ermenice konuşan birkaç insan vize almak için kuruktaydılar. Vartan çok ulaşılmaz olarak görülen kapıcıya gitti ve ziyaretinin önceden bildirilmesi için ısrar etti. Çok önemli bir nedenle ve dekan Makkil'in emriyle geldiğini iddia etti. Birkaç dakika sonra adam gülümseyerek geri geldi ve Vartan'ı içinde İngiliz kralı 5. George'un bir portresinin asılı bulunduğu mavi bir bekleme odasına götürdü. Elçilik sekreteri zamanı olunca sizi kabul edecek. Bu arada bir arzunuz var mı? Alkol, çay, kahve... Vartan teklifi reddetti ama sonra bekleme süresi neredeyse 3 çeyrek saat uzayınca pişman oldu. Nihayet David Putnam geldi. Kırlaşmış düz saçları ve kırmızı rengi göze batan bir bıyığı vardı. Yürüyüşü ve biraz kaba tavırları eski bir askerin tavırlarıydı. Buna karşılık sesi dostça ve sempatikti. Konuyu için çay getirtti ve hikayesini kımıldamadan dinledi. Sonra başını salladı ve sempatisini basit bir şeyle ifade etti. By love. Cebinden içinde Royal Novel'in sembolünün nakledildiği gümüş bir tabaka çıkardı. Sigara, çakmağını geri koyduktan sonra konuştu. İsteğinizi şimdiye kadar henüz formüle etmediniz ama oğlunuzun ve karınızın serbest bırakılmasını sağlamak için bizim desteğimizi umduğunuzu düşünüyorum. Haklı mıyım? Vartan, serbest bırakma diye şaşırdı. Onlar tutuklu caniler değiller. İstekleri dışında tutuluyorlar. Ben de bunu kastettim diye cevap verdi David Putnam. Sıkıntılıydı. Bana inanınız Bay Balyan, ben sizin ve halkınızın felaketine aynen katılıyorum. Vartan ona gülümsedi ve biraz sert tepkisi için kusura bakmamasını rica etti. Teşekkür ederim Bay Putnam. Haklısınız. Ben haşmetlilerinin, adamlarının benim için Antep valisine gideceklerini umuyorum. Bunu yapacağız. Ama bu o kadar basit değil. O nihayet bir vali. Elçilik sekreterinin sesinde Vartan'ı şaşırtan bir çekingenlik belirdi. Ordunuz bu bölgeyi kontrol ediyor ama. Yoksa? Kontrol anlamında böyledir. Biz Kilikya'ya yeni ayak bastık ve oradaki insanlarımız buz üstünde gibiler. Sultanın ordusu henüz terhis edilmedi. Osmanlı memurlarının hepsi hala görevlerindeler. İnanılmaz bir kaos hüküm sürüyor. Sözü geçen Vali Rıza nüfuzlu bir adamdır ve biz ona bağlıyız. Yani siz onu kadife eldivenlerle tutacaksınız. David Putnam, evet diye cevap verdi. İnce bir gülümsemesi vardı. Vartan kendine hakim olabilmek için koltuğunun kenarlarını sıktı ama öfkesini tamamen bastıramadı. Bu adam Ermenilerin tehcirinde görev aldı. Sayısız katliamları organize etti. Bölgesinde katliamların örgütlenmesinden sorumluydu. Siz onunla birlikte mi davranıyorsunuz? Sekreter yatıştırmak için elini kaldırdı. Başka seçeneğimiz yok. Şu anda savaş suçluları cezalandırılacak. Bunu müttefikler Bağbali karşısında başından beri vurguladılar. Rıza Bey'in bu canilerden olup olmadığı hakimin takdiridir. Aldığımız ilk bilgilere göre bu adam birçok Ermeni'yi korumuş olmalı. Sizin karınız ve oğlunuzdan başlayarak. Vartan öfkeden kudurdu ama şu anda ona yardım edebilecek tek kişi olan bu adamın karşısında diplomatik davranmak zorundaydı. Sakin konuştu. Ben Rıza Bey'i yargılamak istemiyor, aynı şekilde onunla anlaşan İngilizleri de suçlamıyorum. Beni sadece ailemi nasıl bulacağım ilgilendiriyor. Çok anlaşılır bir istek Bay Balyan dedi Putnam. Muhatabının anlayış göstermesine ve bir siyasi skandaldan kaçınmasına sevinmişti. Bu olayla bizzat ilgileneceğim. Benim açımdan valinin karınızı hareminde tutması kabul edilebilir bir şey değil. Bilinçaltından gururu yaralanmasına rağmen Vartan bu sözü itirazsız kabul etti. Sekreter devam etti. Ona dikkatli yaklaşmamız gerektiğinden söz ediyordum. Yani ailenizi kurtarmak için oraya bir alay asker göndermemiz söz konusu olamaz. Hemşerilerin nezdinde onu küçük düşürmekten kaçınmalıyız. Vartan başını salladı. Onu kızdırmasına rağmen bu tutumu anlıyordu. Putnam onun içinden ne geçtiğini anladı ve samimiyetle şunu söyledi. Kalbinin devlet anlayışıyla ilgisi yoktur. Bu gerçek ama 3 yıl bekledikten sonra birkaç hafta daha beklemenin dünyanın sonu olmadığını kabul etmek zorundasınız. Bunu kabul ediyorum. Elçilik sekreteri kalktı, konuşmanın bittiğini göstermek için konuğuna elini uzattı. Bize güvenin Bay Balyan, ailenizi yeniden size getireceğiz. Sizinle ilişki kurabilmemiz için kapıcıya kişisel bilgilerinizi verin. Vartan işten teşekkür etti ve gelişmeleri öğrenmek için ara sıra telefon etmesine izin verilmesini istedi. Memnuniyetle. Dira'nın evinden uzak olmayan bir kahvede kuzeniyle sözleşmiş olan Vartan, lokalin en arka tarafından boş bir yer bulabildi. Akşam yemeğini eve gitmeden önce aperatif alan erkeklerin neşeli konuşmaları çınlıyordu. Vartan kendine bir vermut ısmarladı ve sakinleşmeden önce David Putnam'ın ifadelerini bir kez daha kafasından geçirdi. Devlet anlayışı, bir kadın ve 9 yaşındaki bir çocuğun diplomatik gereklilik bakımından hangi anlamı olurdu? Halkının durumuyla kıyaslayınca bunu aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğinin söz konusu olduğu yerde büyük, bağımsız bir Ermenistan üzerine müttefiklerin verdikleri sözün bir değeri olabilir mi? Burada kaç farklı çıkar oyununun içindeydi. Diplomasi tekrar tekrar. Kuzeni yarım saat sonra geldi. Vartan ona endişelerinden söz etti. İngilizlerin ne yapabileceklerini göstermeleri için bir şans ver diye onu zorladı Diren. Bu işle gidip bizzat yerinde ilgilenmek hiç fena olmaz. Sen delisin. Daha önce beni akılsız veya yarım akıllı olarak tarif eden sen değil miydin? Sahip olduğum tek şey Mauro ve Thomas'tır Diren. Eğer Antep'e gidersen onları hepten kaybetme riskini göze almış olursun. Vali Rıza seni yok etmek için bir hoş geldin bahanesi bulacaktır. Bunu yaptığından dolayı hükümet de onu ayıplamaz. Bu kesin. Vartan kuzeninin haklı olduğunu ister istemez kabul etmek zorundaydı. Ekledi. Bırak sadece İngilizler yapsın. Eğer yapamazlarsa seninle Antep'e gelirim, yemin ederim. Biz ikimiz ve birkaç dost daha. Vartan kabul etti. felaketini sabırla taşımak zorundaydı. Biraz sonra sahibi, Dira'nın iyi tanıdığı bir Rum olan lokantaya gittiler. Gösterişli dükkanların yeni kapanmaya başladığı Pera'nın ana caddesinde insanlar itişip kakışıyordu. Lokantalar doluyor, gece kulüpleri müşterilerini kabule hazırlanıyordu. Sokak köşelerine fahişeler dikilmişti. Onları caddede izlemiş olan ajan kılıklı bir Türk, lokantanın arka masalarından birine oturdu. "Şu tip adam var ya, orada kahvedeydi," dedi Vartan. "Huylanmıştı. İzinde miydiler? Resmi makamlar onun kim olduğunu bilemezlerdi. Hakkını kimlik belgesini taşıyordu. Buna rağmen biraz sinirlenmişti," ekledi. "Onun bizi göz hapsine aldığı izlenimine kapıldım." Diren bir kahkaha attı. "İzlenimine kapılmışsın. Gölgem gibi topuklarıma yapışmış o benim. Bir polis veya güvenlik örgütünün bir adamıdır. Sanırım adam beni sadece alışkanlıktan takip ediyor. Şimdi savaşı kaybettiklerine göre onlar için artık bir tehlike değilim. Aksine hatta onlar için yararlıyım." "Anlamadım," dedi Vartan. "Beş aydır burada Ermeni hükümetinin bir delegasyonu var. Ben İstanbul'un Karma Ermeni Meclisi çerçevesinde onlarla birlikte çalışıyorum. Somut olarak bu, beni tutuklama yetkisi olmayan hükümetle çalıştığım anlamına geliyor. Bu görüşmeler bir şey getiriyor mu?" "Yeni hükümet tamamen uysallık gösteriyor. Onların samimi olduklarına inanıyor musun?" diye sordu Vartan. Bundan emin değildi. "Şu anda evet. Fakat çabucak tutum değiştirmeleri de mümkün. Yani saatlerden bile yararlanmalı ve batılı güçleri mümkün olduğunca çabuk harekete geçirmeliyiz. Onlar da düşüncelerini çabucak değiştirebilirler." Vartan kuzenine İngiliz elçiliği sekreteriyle aralarında geçen konuşmadan sonra içinde uyanan kuşkuları anlattı. Diran bu düşüncelerinin karamsarlık olduğunu söyleyerek önce itiraz etti ama sonra içini çekti. "Ben de içten içe böyle düşünüyorum. Ermeni sorunu şu anda yabancı başkentlerde tüm ağızlarda dolaşıyor ama çabuk unutulacağız. Bundan ben de korkuyorum. Barış görüşmelerinde Ermenistan kesinlikle büyük bir rol oynamıyor. Tam da öyle. Batı gazetelerine, Batılılara sözlerini ve görevlerini hatırlatan yazılar yazmalısın Vartan. Biz önce bu makaleler için alıcı bulmalıyız. Bunun için elimde biri var. William Dawson, bizim sorunumuzla gönüllü olarak ilgilenen bir Amerikalı gazeteci. Birine bak, gözlerim parlıyor, tıpkı 10 sene önceki gibi. Hayır Diran, o günkü inançlarıma bugün asla yeniden sahip olamam." Diran buna cevap vermek niyetinde değildi. Bunun yerine garsonun yeni getirmiş olduğu vermut kadehini kaldırdı ve alçak sesle konuştu. "Yaşasın Ermenistan." Aynı sözle tekrar tekrar kadeh tokuşturdular. Haftalar geçiyordu. Vartan'ın sabrı taşmaktaydı. Orta Doğu için yardım komitesi, Vali Rıza'dan isterlerse her an gidebilecek olan birkaç hizmetçi kız dışında yanında hiçbir Ermeni kadının oturmadığı cevabını almıştı. Fakat oradaki misyonerin kulağına valinin yıllardır olağanüstü güzel bir sevgilisinin olduğu dedikoduları gelmişti. Vartan'a göre bu sadece Mara olabilirdi. Valinin sevgilisi mi? İnsanların her zaman böyle yersiz yakıştırmalara meyilli olduğunu söyledi kendi kendine. Vartan iki veya üç günde bir İngiliz elçilik sekreterine telefon etmeye başlayınca David Putnam meseleyi hızlandırmak için denenmemiş hiçbir yol bırakmayacağına tüm azizlerin huzurunda yemin etmişti. Gecikmeyi Kilikya'daki güvenli olmayan durumla ve haberleşme imkanlarının kıtlığıyla açıklamıştı. Bekleme süresini doldurmak için Vartan kendini işe verdi. Sabahtan akşama kadar meşguldü. Daha güneş doğmadan önce Dira'nın oturma odasında pencerenin önüne itmiş olduğu masaya oturdu. Masası, üzerinde düğünlerinden bir fotoğraf, Arpin teyzenin hediyesi bir begonya dışında kağıtlar ve notlar bulunuyordu. Şehir yeni bir güne uyanırken iki veya üç saat yazıyordu. Sokaktaki bağırışmalar onu esinlendiriyordu. Çünkü bu sesler ona birkaç uzman için değil, geniş kamuoyu için yazdığını hatırlatıyordu. Sözü sarsmak ve ikna etmek zorundaydı. Basit cümlelerle çok karmaşık sorunları formüle edebilmeliydi. Vartan gündüzleri eczacı olarak mesleğini yapıyordu. Ülkenin iş bölgelerinden her gün gelen hasta ve yetersiz beslenmiş yetim çocukların yerine getirilmesi gerekli, tedavi ve bakımını yapacak uzman eksikliği çeken Ermeni Merkez Hastanesi'nde çalışıyordu. Şefkatli ve yardımsever İstanbullu Ermenilerin sayesinde şehirde yetim Ermeni çocukları yerleştirilecek yer temin ediyorlardı. Para bağışında bulunma arzusuyla dolu olan Vartan işinden sembolik bir ücretten fazlasını almıyordu. Para endişesi yoktu. Çünkü Mesyop amca ona yüklü bir para vermişti. Bu Barkev'in savaşın başlamasından hemen önce New York'ta yaptığı son afyon satışından Vartan'a düşen paydı. Vartan ve Diran hemen hemen her akşam çeşitli Ermeni komiteleri ve örgütlerin toplantılarına katılıyordu. Galip devletlerin yeni Osmanlı hükümeti üzerinde uygulayacağı baskıyla İttihat hükümetinin Ermeni tehcirinden sorumlu olduğunu resmen kabul etmesi için çalışmaya karar vermişlerdi. Ayrıca inançlarından dönmeye zorlanan kadın ve çocukları aramak, desteklemek ve onların vatanına geri dönmelerini talep etmek, 1915'te göç ettirilen Ermenilerin el konulan mallarının geri verilmesi için çalışmak doğal görevleriydi. Malların geri verilmesi için bir kanun taslağı hazırlamak üzere Ermenilerden, Türklerden, Yunanlardan ve İngilizlerden oluşan bir karma komisyonu oluşturuldu. Ayrıca Ermenileri katletme suçunu işleyen kişileri bildirmekle görevli bir İstanbul Araştırma Birimi kuruldu. Hiçbir caninin cezasız kalmaması için Diran ve dostları hakimlerin önüne konmak üzere bol miktarda belge ve materyal topladılar. Bir Ermeni delegasyonu Paris'te derhal başlaması beklenen barış görüşmeleri için hazırlanıyordu. Her şeyden önce müttefikler tarafından talep edilen koruyucu garantiler gibi Ermenilerin toprak isteklerinin de gündeme getirmesi söz konusuydu. Vartan bütün bu çalışmalara sadece yazarak katılıyordu. Üzerine resmi bir görev alsaydı yurt dışında yayınlanmış makaleleri yüzünden hükümetin gözünde şüpheli bir kişi olduğu için kendi halkının davasına zarar vermiş olurdu. Buna rağmen Ermenilerin önünde duran zor görevlerin kamuoyuna mal edilmesi noktasında etkili olmayı tercih ederdi. Eski milletvekili olarak deneyimleri görüşmelerde değerli olabilirdi. Bunun yerine o gayri resmi bir danışman rolüyle yetinmek zorunda kaldı. Bu durumun onun için çekilmez olduğu hallerde gururunu bir yana koyup kendini disipline etmek zorundaydı. Ayrıca arka plandaki faaliyeti resmi bir delegeninki kadar yararlıydı. Sadece bu kadar fazla mesele yapmamalı. O sık sık içinde yeşertmek istediği bir Ermeni kadını bir daha asla göremeyeceği Arusyak'ı düşünüyordu. Kadının ona karanlığın koruması altındaki bir aşk gecesinden sonra açmış olduğu bir hayali aklına geliyordu. Arusyak onunla Van Gölü'nün kenarında veya Ağrı Dağı'nın eteğinde çocuklarının ve onların da çocuklarının kahkahalarıyla dolu büyük bir evde yaşamak istediğini söylemişti. Resimlerden tanımış olduğu bu bölgelerde birlikte yaşamanın hayalini kurmuştu. Vartan orada evin zemin katında eczanesini açabilirdi. Kadın evi düzenler ve severek büyük bir bahçe yapardı. Hayallerinde onlar mutlu ve hala birbirlerine aşık, çok başlı bir aileyle çevrilmiş ve insanların saygısını kazanmış olarak birlikte yaşlanıyorlardı. Zavallı Arusyak. Acılı son anına kadar başkaları için kendini feda etmişti. Yaşam gücü ve coşkusuyla dolu, sevgisini tüm varlık ve eşyalara aynı ölçüde veren, tüm tohumlarını gökyüzüne doğru saçan Arusyak. Anlamsız bir ölümle yok edilmiş, annelik duygusunu asla tanıyamamıştı. Sesi yavaş yavaş sönmüştü. Elleri sonsuza kadar katılaşmış görünüyordu. Kalbi ve tüm bunlar sadece günün birinde yol kenarındaki yarı ölü bir adamın üzerine eğilmiş olduğu içindi. Vartan onu yeteri kadar sevmiş miydi? Onun istediği, hak ettiği kadar değil. Şimdi vicdan azabı çekiyordu. Çünkü Arusyak ona Ürgüp'teki o gecede Ermenistan'daki ev hayalini anlattığında susmuştu. Vartan akşam yemeklerini her iki günde bir Mesrop amcanın yanında yiyordu. Hastanenin çaresizliklerini ve toplantıların ateşli atmosferini orada kısa bir süre için unutuyor, aile huzurunun tadını çıkarıyordu. Ama orada hala baş etmesi gereken Mauro ve Thomas'ın yokluğu vardı. Mesrop ve karısı 1914'te savaş nedeniyle ara vermiş oldukları yerden böyle bir ara hiç olmamış gibi yaparak bir hayat kurmayı benimsemişlerdi. Vartan her şeyin eskisi gibi iyi olması umutlarını anlıyor ve bunun onlardan esirgenmesini istemiyordu. Lucy de yaşlı anne babasına karşı hoşgörülüydü. Buna karşılık Diran, baba evine uzun süre tahammül edecek durumda değildi. Bu durum Aram'a yaramıştı. Tam anlamıyla yeni bir oğul olmuştu teyzeye. Onda gelecekte matbaasının devamını gören amca tarafından da şımartılmıştı. Boş zamanı olduğunda her zaman yaptığı gibi ana caddenin yanındaki elçilik binasına uzak olmayan Tokatlayan Oteli'ne giden Vartan bu akşam da oraya gitti. Otel seyahatte olan pek çok yabancıyı ağırlıyordu ve renkli bir topluluk oluşturuyordu. Kapıcı Vartan'ın sadece az sayıda konuğa gösterdiği özel bir ilgiyle eski bir dost gibi selamladı. Mermeri perdahlanmış ahşap duvar lambaları, kron ışıkları ve palmiye dekorasyonuyla otel savaş öncesi ünlenmişti ve eski şıklığını koruyordu. Büyük kavuş salonunda tek tük birkaç kişi gazete okuyordu. Birini bekleyen veya izleyen görünümleri vardı ama her şeyden önce orada alçak sesle ve heyecanla tartışan küçük gruplar oluyordu. Uçtaki bar daha doluydu. Elçilik görevlileri, çeşitli uluslardan subaylar, az veya çok, tüm taraflardan gizli ajanlar, yabancı muhabirler, yerli gazeteciler, bankerler, sanayiciler, iş adamları ve lüks fahişeler oteli şereflendiriyorlardı. Burada bir akşamda, bir haftada borsadakinden daha çok iş yapılıyordu. Bilgiler paraya çevriliyor veya hiçbir şey uzun süreli güvencede olmadığı için hızla el değiştiriyordu. Vardan Tokatlıyan Oteli'nde çoğu kez Ermeni sorunu hakkında en azından makaleleri için yararlı haberler alıyordu. Yemek salonunda Viyana valsi çalan küçük bir orkestranın müziği buraya kadar geliyordu. Vartan bara gitti ve gözleriyle William Dawson'ı araştırdı. Amerikalı gazeteci uzun boyundan dolayı değil, daha çok gösterişli elbiselerinden ve özensiz görüntüsünden dolayı kolay seçiliyordu. 44 yaşındaydı, alkolden yıpranmıştı. Bu yüzden olduğundan yaşlı görünüyordu. Bara yaslanmış, kendini cömert bir dekolte içinde gösteren uzun, kuzeyli bir sarışınla flört ediyordu. "Don Kişot!" diye bağırdı Amerikalı, Vartan'ı görünce. Bu sinyin ağzından şaka bir iltifat gibi geliyordu. Vartan gülümsedi. Dawson, refakatçisinin çıplak omuzunu öptü ve bir kadeh konyak götürdüğü ziyaretçisine doğru yürüdü. Arka tarafta bir masaya oturdular. Vartan ona iki zarf verdi. "Makaleler burada. Hemen şimdi. İş mi? Daha kadeh bile tokuşturmadık." "Tembeller şahına," dedi Vartan kadehini kaldırdı. "İdealistlerin şahına." Dawson, biri Paris'e ve biri New York'a gitmesi gereken zarflara baktı, sonra onları ceketini cebine soktu. "Siz beni protestan papazlarının deyimiyle baştan çıkardığınızı bilincinde misiniz? Bazen imzanızın yerine kendi ismimi koymaya heveslenmiyor değilim. Fakat cidden Vartan, yazmaktan başka bir şey yapmıyor musunuz?" "Ben tavuklarla kalkıyorum, yani siz yatınca." Dawson eğlenerek "bir keşiş" diye içini çekti. "Ben bir keşişin dostuyum." Sürekli şakalaşmalarına rağmen ona göre dejenere olmuş bir dünyada az sayıda doğru adamlardan biri olan Vartan'a hayrandı. Ona bir kağıt parçası verdi. "Gazeteyemden bir sipariş." Vartan cebinden biraz para çıkardı. "Masraflarınız için." "Hayır," diye itiraz etti Dawson. "Ben size bunun Ermenilere yardım için mütevazi bir katkım olduğunu söyledim. Bana bir kadeh ısmarlayın, olay bitmiştir." Vartan kendine bir konyak, arkadaşı için duble bir bourbon ısmarladı. "Son makaleniz büyük bir yankı uyandırdı. Redaksiyon daha çok şey öğrenmek isteyen okurların mektuplarıyla dolup taştı. Şimdi şef redaktörüm ona 30 veya 40 sayfa yazmanızı istiyor. 4 veya 5 bölümde yayınlanabilecek. Ermeni sorunu üzerine tarihi bir özet." "Harika. Onu birkaç gün içinde alacaksınız." Dawson, "Birkaç gün içinde?" diye dehşetle bağırdı. "Mesleğimiz için bir ayıp. Bizim bir şey yazma haftalarımızı alıyor. Tüm itibarımızı sarsacaksınız." "Benim ve benim gibi düşünenler için bu hayati önemdedir," dedi söylenenleri şakaya almayan Vartan. Dawson ciddileşerek sordu. "Umarım bütün bunlarda başarı şansınıza dair bir illüzyon yaratmıyorsunuzdur. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Bu odaya ve bu insanlara bakın ve bunun size ne hatırlattığını bana söyleyin." Vartan anında cevap verdi. Vasiyetin okunmasından az önce noterin bekleme salonunda aşk gözlü bir mirasçılar kalabalığının toplantısını. "Tam da öyle. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalanını aralarında paylaşmak için akbabalar gibi her yerden geliyorlar. Sadece bakınız. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Amerikalılar, Almanlar, Belçikalılar, Yunanlılar, Yahudiler, Araplar, Levantenler ve hatta Ermeniler. Bunların hepsi iyi bir işin kokusunu aldıkları için buradalar. Masalarında oturan makam bir rütbe sahibi Türklere şampanya ısmarlayan kısa saçlı iki adamı gösterdi. Savurganlıkta Bolşevikler de az değil hani. Parasını ödedikleri her kadehten kar sağlamaya çalışıyorlar. Zamanı gelince ilkeler para etmeyecek. O zaman tüm güzel sözler ve soylu düşünceler unutulacak. Money talks denir buna bizde. Politikacıları Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenileri ve diğer azınlıkları karşısındaki görevlerini yerine getirmeye zorlayabileceğim umuduyla yazıyorum. Bana inan Vartan, bankerler ulusal çıkarlar adına her zaman politikacıların yanında açık bir kulak bulurlar. Sizin gibi entelektüeller bu konuda asla uyanık değildirler. Şimdiye kadarki hayatım yere iki ayağımla basmam gerektiğini gösterdi Bill. Şu anda bize büyük yararı olabilecek sempati dalgasının geçeceğini ve arkasından gelen zamanın bize karşı işleyeceğini biliyorum. Fakat hala her şey kaybedilmedi. Umarım öyledir Vartan. Bunu bütün kalbimle istiyorum. Dawson kadehini bitirdi ve bakışlarını odada gezdirdi. Şimdi şuna bakınız, dedi aşağılayarak. Bu ayak takımı bir parça altın için kendi anasını satar. Bunlar bu ülkenin geleceği için güzel duygular. Sonunda bu insanların kazanıp kazanmayacağından emin değilim. Ben sizi önümüzdeki günlerde bir kere daha köşedeki bara götürmeliyim. Orada Türkiye için başka bir gelecek kuruluyor. Milliyetçiler mi? Evet, ben önümüzdeki 5 yıl içinde bu ülkede bir iç savaş olacağını bir şişe bourbon'a iddiaya girerim. Birer kadeh daha ısmarladıktan sonra Dawson hafifçe öksürdü, aşağı yukarı önceki tavrıyla sordu. Dostların barış konferansına esaslı biçimde hazırlanıyorlar mı? Gazetecinin merakından kuşkulanan Vartan, evet diye cevap verdi. Peki ilerliyor mu? Vartan kaçamak cevap verdi. Ben olayın tam içinde olmadığımı itiraf etmeliyim. Dawson asla incinmediği bu titizliğe gülümsedi. Ona göre Ermenilerin kuşkulu olmaları için bütün nedenler mevcuttu. Benim ne düşündüğümü bilmek ister misin Vartan diye sordu. Yeni bir sigara paketini açtı. Halkınızın tek bir sadık müttefiki vardır. O da Başkan Wilson'dır. O gerçekten değerli bir adam. Değerli, bu yetmez. O sizin gibi bir idealist sevgili dostum. Dawson bir yudum bourbon içti ve işaret parmağıyla masaya aralıksız vurarak sigarasını çekti. Çok gücü olan bir idealist. Konuşması ağırlaşmaya başlamıştı ama kafası ayıktı. Vartan, bana inanınız, eğer halkınıza gerçekten yararlı olmak istiyorsanız Washington'a gidiniz. Çünkü her şey orada kararlaştırılıyor, Paris'te değil. Başkana raporlar sunmak, danışmanlarıyla konuşmak, senatörlere anlatmak, yapmanız gereken budur. Dawson'ın bu görüşü söylemesi ilk defa olmuyordu. Vartan'ın gözünde bu akıllıca bir görüştü ama böyle bir seyahat onun için düşünülemezdi. Sizi bundan alıkoyan nedir diye sordu Dawson. Pişman bir tavırla cevabını da kendi verdi. Ha, karınız. Vartan düşüncelerinde tekrar üç tepeli şehri gördü. Mara ve Thomas'ın çok yakında olduğunu bilmeden Paşazade Mithat Şakir'in grubuyla geçen sene içinden geçmiş olduğu Antep'i.